İnce Mehmet 4, Yaşar Kemal, 11. dizin, sayfa 227, 12. bölüm. İnce Mehmet'in atının kurşuna dizilme olayı birkaç gün içinde Zeynullah Efendi'nin dükkanına kadar geldi. İmam bütün coşkusuyla gözlerini kapatıp atın maceralarını dinleyicilerine kendinden geçerek anlattı. Müftü onun unuttuklarını, onun sözünü arada bir keserek anımsatıyordu. At hikayesi çok tuttu. Demirciler çarşısından saraçlara, saraçlardan kahvelere, kahvelerden ova ve dağ köylüklerine bir çığ gibi büyüyerek yayıldı. At köprünün altında alakan içinde kişneyerek dirilince karşısında ak libaslara bürünmüş 40 ermişleri bulmuş. 40 ermişler de şaha kalkan bu görülmemiş güzellikteki atı aralarına almış, Akdeniz'e aşağı inmişler. Atın kişnemeleri alaşafakta yeri göğü inletiyor, insanları derin uykularından sıçratıyormuş. Böylece ne şahlanan atla yürürlerken 40 ermişler bakmışlar ki ellerindeki at yavaş yavaş göğe ağmaya başlamış. Ağmış ağmış göğe, mavinin ortasında ak bir ışık gibi, yıldız gibi parıldayarak durmuş. 40 ermişler bile buna şaşmışlar. Bunun ardından gökte bir yıldız gibi parıldarken at bir ak bulut olmuş, yeniden kasabanın üstüne akmış. Şimdi ışıkla şişirilmiş o ak bulut köylerin şehirlerin üstüne gidiyormuş her şafak vakti. Bulutken gene at donuna giriyor, başlıyormuş kişnemeye. Atın kişnemesini duyan insanlar da derin uykularından fırlıyor, kişnemenin geldiği gökyüzüne bakıyor, şehrin köyün üstünde salınmış duran ışık saçan bir top, bir ak buluttan başka bir şey görmüyorlarmış. Ama gene de bu kişnemenin İnce Mehmet'in atının kişnemesi olduğunu biliyorlar, yüreklerinin başında dehşet bir sevinç duyuyorlarmış. Mehmet kasabaya soylu Arap atına binip gider gelir at üstüne çıkarılmış türlü söylenceler duyarken bir sabah gün ışırken avlu kapısından Müslüm'ün sesinin geldiğini duydu. Yüreği hop etti, giyinikti. Merdivenleri ikişer ikişer atlayarak bir koşu vardı. Avlu kapısını eli ayağına dolanarak açtı. Seyran uzun boyu kapkara ışıklı gözleriyle ona bakıyordu. Mehmet olduğu yerde kala kalmış, ileriye bir adım atamıyor, konuşmak, onlara bir şeyler söylemek, bir hoş geldin demek istiyor, bir yumruk gelmiş boğazını tıkamış, konuşamıyordu. Hürri anadan Müslüm de öyle kala kalmışlar, onlara bakıp duruyorlardı. Sonunda kendini toparlayan Hürri ana ileriye bir iki adım atarak Mehmet'in önünde durdu. ''Ne oldu size böyle çocuklarım, öyle donup kaldınız? Biliyorum ben bu hali'' dedi. ''Ben bunu hiç bilmez miyim, kurban olduklarım?'' Durmuş Ali emminiz Yemen'den 9 yıl sonra döndüğünde biz de böyle olmuş. Bir gün bir gece konuşamadan işte şimdi sizin durduğunuz gibi dilsizler gibi durmuş kalmıştık. Hep böyle olur kurban olduklarım, hep böyle olur. Şenlik şadımanlık yapmak dururken işte insan böyle taş kesilip kalır. Hep böyle olur kurban olduklarım, insanoğlu hep böyle olur. Hürri ananın sözleri bir azıcık Mehmet'i kendine getirdi. Seyrandan gözünü ayırdı. Bu arada ana ona iyice yaklaşmıştı. Eğildi, elini aldı, 3 kere öptü, alnına götürdü. Döndü Seyran'a baktı. Onun yüzü bembeyaz kesilmiş, gözleri yaş içinde kalmış, dudakları titriyordu. Bağırdı, sağ elini tuttu. Seyran'ın eli titriyordu. Sırça parmağını usulca sıktı, göz göze geldiler. Belli belirsiz gülümsediler. Müslüm de yüklü beygirlerden birisinin yuları elinde pırıltılı gözlerle onları seyreliyordu. Mehmet onu unuttu diye utangaç ona koştu, kucakladı. Üç beygirin birisi yüklü, ikisi boş, eğerliydi. Müslüm, bu beygirlerin üçü de bizim dedi, satın aldım. Sen yükü indir dedi Mehmet, biz içeriye gidiyoruz. Hürri ana önde, onlar arkada eve girdiler. Mehmet önce mutfağa götürdü onları. Şimdi bir kahvaltı yapalım da evi sonra gösteririm dedi Mehmet, utangaç, başı da yerdeydi. Seyran orada mutfağın kapısında durdu kaldı. Belliydi ki evi hemen görmek istiyordu. Önce mutfaktan başladılar. Mehmet çaydanlıkları, bakır kalaylı sahanları, tencereleri, yaldızlı porselen tabakları, fincanları, mutfakta ne var ne yoksa, çatalları, bıçakları çabucak gösterdi onlara. Çok güzel nakışlı bir de kepçe, nakışlı tahta kaşıklar almayı da unutmamıştı. Hepsini gösterdi. Acelesi olduğu her halinden anlaşılıyordu. Yoksa mutfaktaki çok şeyi ananın da Seyran'ın da görmediğini biliyordu. Bunların çoğunu satın alıncaya kadar kendisi de görmemişti. Hemen yukarıya çıktılar. Mehmet'in yüzü bir kızarıyor, bir bozarıyordu. Resimlerin hepsini Abdülselam Hoca ile birlikte bir güzel duvarlara yerleştirmişlerdi. Önce Adem ile Havva anamızın resmi önünde durdular. İşte bu Adem babamız da Havva anamızdır. Bu da onları ifal eden yığılan... Ağzında bir gonca gül. Bu gül dünyadaki güzel nimetler demektir. Bu da yedikleri elma. Bu elmayı onlara yılan getirmiş, onları kandırarak yedirmiştir. Abdüselam Hoca kendisine Adem ile Havva kıssasını nasıl anlatmışsa, o da onun kıssasını farkında olmadan daha güzelleştirerek, daha da zenginleştirerek anlatıyordu. Abdüselam Hoca resimdeki öteki şeyleri de göstermişti ona. O da anayla Seyran'a kendi anlatabildiğince, kendinden geçerek anlatıyordu. Burası cennettir diyordu. Az sonra elmayı yiyecekler, hem de cennetten kovulacak, bizim dünyamıza gelecekler. Bu buluttur, sıcak yerler de esiyor. Az daha sonra yağ da yağacak. Şu uğur böceğidir, kan kırmızı, sırtında 7 tane kara işaret. İnsanlar dünyaya geldiklerinde onları kazadan, beladan korusun diye. İşte şu köpürmüş akan su Ağab-ı Kevser'dir, 4 yanını çiçekler almış. Durmadan dili çözülmüş, anlattıkça anlatıyor. Seyran'la ana da Lalu Ebkem onu can kulağıyla dinliyorlardı. Adem ile Havva'dan sonra Hazreti Ali'ye geçti. Aynı coşkuyla deveye yüklü kendi ölüsünü alarak, devenin yularından tutmuş, kalın kara kaşlı, çangal bıyıklı, koskocaman ela gözlü Ali'nin resmini anlattı. Bu resimde neden düldül yok onu anlamadım dedi. Oysa Hazreti Ali düldülsüz hiçbir yere gitmezdi. Bu sözleri de Abdüselam Hoca'dan duymuştu. Hürri Han'a kaşlarını çatarak derin düşüncelerden uyanırcasına güvenli bir sesle, ''Düldül Hazreti Ali'yi gitmiş cennetin kapısında bekliyordu, onun için bu tasviri yapan fıkaracık Düldül'ü buraya koyamamış. Vay kurban olduğum, vay, vay kara gözlerine hayran olduğum yavrucuğum Ali'm vay. Demek yağlı kurşunu yüreğinin başından yedin de vay, kendi cenazeni cennete kendin taşıyorsun, vay. Hürri Han'ın senin bastığın topraklara yüz sürsün. Vay oğlum Ali'm, adı güzel kendi güzel Muhammed'imin yoldaşı, vay. Bu tasvirler çok güzel, evimize kaza bela giremez, vay. Bir de adı güzel kendi güzel Muhammed'in tasviri olsaydı. Ben de sordum, soruşturdum, aradım. Peygamberimizin tasviri olamazmış. Onun yüzü ışıktanmış da tasvire gelmezmiş. Abdüselam Hocam söyledi dedi Mehmet üzülerek. Öyleyse bana kara kaşlı ela gözlü Ali'min yavrumun tasviri yeter dedi Hürri Han'a. Ben bundan sonra hemen namaza başlayacağım. Düldül atın binicisi, eli çatal kılıçlı, savaşa girince Zülfikar'ı 100 arşın uzayan Ali'min huzurunda namazsız, abdestsiz duramam. Yaşım da geldi geçti, bundan sonra da ben hele güzel Ali'mi de bulunca namazımı hiçbir zaman kazaya koymamalıyım. Kurnaz kurnaz Seyran'la Mehmet'in yüzüne baktı, şefkatle onlara gülümsedi. ''Siz gençsiniz, siz yavrularım, siz de benim gibi bir ayağı çukurda olunca kılarsınız çocuklarım.'' dedi. Mehmet'e döndü. ''Sen adam öldürdün.'' diye yüzünü yere eğerek konuştu. ''Ama seni alim bağışlar. Namaz kılmasan, oruç tutmasan da bağışlar. Ben onu biliyorum, çok düşümde gördüm alimi. Düşümde bana hep gülüyordu. İyidir alim, iyilerin iyisidir. O da çok adam öldürdü, kötü adamları öldürdü. Allah onu bağışladı, üstelik de cennetini ona ihsan buyurdu.'' Alim seni bağışlar, cennetini de ihsan buyurur. O da senin gibi fakir fıkaranın ekmeği olmaya uğraşıyordu. Hürri Han'ı Hazreti Ali'nin resminin karşısında durmuş, gözlerini fal taşı gibi açmış, resimdeki en küçük ayrıntıyı kaçırmadan konuşuyordu. Uzun bir süre geçtikten sonra Mehmet onu kolundan tuttu, öteki resimlerin önüne çekti. İşte bu ejderhadır, başı dünya güzelinin başı. Kuyruğu 7 derya ejderhasının kuyruğu. Hürri Han'a kafasını ölüsünü taşıyan Ali'ye takmış, öteki resimlerin önünde duruyor, dalgın, hep Ali'yi düşünerek oradan ayrılıyordu. Bu şafak vaktindeki ekin tarlasıdır, başaklarda çiğ kabarcıkları. Az sonra gün doğacak, dünya altın sarısına kesecek, esen yelde de usul usul ığralanacak. Dünyaya düşen Çukurova sıcağıdır, az sonra cırcır böcekleri ötecek. Akşamüstü de şuradan ak bulutlar çıkacak, denizin üstünden garbi yeli esecek, bulutlar üstümüze gelecek, bize gölge edecekler. Çukurova'da ekin yeğin olur dedi Hürri Han'a, başka konuşmadı. Dönüp dönüp arkada kalmış Ali'ye bir göz atıyordu. Bu Yavuz gemisidir, bizimdir, 7 derya üstünde yüzer. Top atar da düşmanın ödünü kopartır, bacasından ta göğe ulaşan dumanlar püskürtür. Hürri Han'ı Yavuz zırhlısı da o kadar ilgilendirmedi. Bu da Mustafa Kemal Paşa'dır. Elinde kırbacı giyinmiş kuşanmış atının yanında duruyor. Hürri Han'a azıcık o resimle ilgilendi. Biraz baktı, elini cama sürdü. Bu o mu diye sordu biraz şaşkın. Bu odur ana dedi Mehmet gözlerinin içine bakarak. Ana yeniden bu o mu diye sordu. Odur ana dedi Mehmet. Ana bir Mehmet'e, bir Mustafa Kemal Paşa'ya, bir Seyran'a baktıktan sonra dudakları titredi. Alnı kırıştı, bir daha Mustafa Kemal'e baktı. Gözdağı verircesine kaşlarını çattı. Baksana bunun yanındaki atı doğru. Kaşları gittikçe çatılıyor, içinden bir ikircik geçtiği belli oluyordu. Yakası da sırmalı, omuzlarında da som altından sırma var. Resmin önünden sertçe ayrılırken, ben onunla sonra konuşurum dedi. Birkaç resme daha baktıktan sonra Mehmet onu duvardaki son resmin önüne götürdü. İşte alttakiler uzanmış gitmiş mor dağlar. Sıram sıram ta uzaklara kadar gitmişler. Üste de duru mavi gök. Göğün ortasında bir top ak bulut, ak bulutun altında çakmak taşından sivri doruğun üstünde de başı yukarıda bir kırat. Ananın o anda yüzü ışıdı, güldü, sevindi. Ben bildim onu dedi. İşte bu tasvir bizim deli atın tasviri. Dolu neden böyle kır olmuş? Diyorlar ki anam, buradaki kasabanın adamları yemiyorlar, içmiyorlar, onu konuşuyorlar. Diyorlar ki o yeniden dirilirken, konuşacaklar, konurlanarak güvenli konuştu. Elbet konuşacaklar, bizim dağlarda da o atın herkes mucizatını konuşuyor. Demek burada siz de duydunuz. Duyduk ana. Demek bizim duyduklarımız hep doğruymuş, öyleyse bunun donu neden yağız değil de kır? Diyorlar ki ana, at öldükten sonra dirilince don değiştirmiş, çok da kişniyormuş. Kişlemesini duydum dedi Hürrem'e. Şafak vakti öyle bir kişlemiş ki yeri göğü birbirine katmış. Kasabalıların ödünü koparmış. Herkes kıyamet mi kopuyor diye yatağından fırlamış. Mehmet at üstünde burada duyduklarını anaya, ana da dağda duyduklarını Mehmet'e anlattı. Kim çıkarmış bunun tasvirini diye sordu ana, şaşkınlık içinde kalmış. Daha dün kırklar yediler geldiler de onu aldılar, öldürüldüğü yerden götürdüler. Bunu yapan nerede, ne zaman gökyüzünde görmüş de tasvirini almış, kim bu kişi? Usta dedi Mehmet, iyi bir adam. Yüzünden nur damlıyor. Konya'daki Hazreti Pir'in Molla Hünkar diyorlar. İşte onun türbedarı. Hürri ana bilgiç. Hele belli, onun da iyi kimselerden olduğu belli. Eskiden beri söylerler, tasvir çıkaranlar hep iyi kimselerden, erişmişlerden olurlarmış. Bana bu atı 2 gün önce getirdi. Demek görmüş. Bizim dağlarda at üstünde türkü de çıkarmışlar. Türkücü Kıvrak Ali elinde saz, köy köy dolanıyor, atın türkülerini, hikayelerini söylüyormuş. Hiç kimseden de korkmuyormuş. Hak aşıkları Allah'tan başka hiç kimseden korkmazlar. Vay babam vay, ben bildiydim bu atın altında bir şey olduğunu. Sen vurulduğunda geldi de 3 gün 3 gece benim damın kapısına yüzünü dayadı da orada bekledi kaldıydı. Ben de onun dilinden anlamayınca o küstü gitti, kayanın sivrisine konduydu. Ben de onun yanına varınca beni görünce kızdı da kayalıktan süzüldü, aktı gittiydi. O zaman donu yağızdı. Ben de ona sövdüm bir iyice sıçtım sıvadıydım. Vay benim dillerim çürüsün. Ben ne bileyim, ben onu bir deli at biliyordum. Şimdi ne olacak benim halim? Perilerin, kırkların, yedilerin, meleklerin gökte kanat takıp da dolaştırdıkları ata ben neler yapmadım ki? Şimdi anlıyorum, senin canını kurtaran da Anacık Sultan'ın yüreğine girip onu sana getiren de bu attı. Vay benim 2 gözüm önüme aksın. Vay benim şu söyler dillerim söylemez olsun. Vay benim o ata domuz, deli, solucan diyen dillerim çürüsün. Başını elleri arasına aldı. Ben ne yaptım, vay ben ne yaptım diye üzüldü. Sonra yüzünü kaldırdı, gözleri ıslanmıştı. Baksana ne söyleyeyim Mehmet? Durdu bir süre düşündü. Sana burasını bulan da, bizi kimseye göstermeden buraya getiren de bu attır. Vay benim ahmak kafam kesilsin. Ne bilirdim ki bir deli atın, ona bir daha deli demem haşa. Ne bilirdim ki ben böyle bir atın böyle çıkacağını. Oysa azıcık düşünsem Köroğlu'nun kıratını, Hızır'ın benli bozunu, Alim'in düldülünü düşünsem hemencecik içime doğardı. Ah ben neyleyim ki iş işten geçti, başımı hangi en büyük kayaya vurayım ki? Ana üzülme, o at benim atım. Bu sözleri duyunca ananın birden yüzü ışıdı. Doğrusun diye şakıdı. O at bizim atımız, ondan bize hiçbir zarar gelmez. Üstelik de iyilik gelir. Ah nettim neyledim de onun güzel yüreceğini kırdım. Seyran ilk olaraktan söze karıştı. Ne bilirdin ki anam dedi. Her at gibi bir at gelmiş evin kapısında durmuş. Bundan sonra yatak odasına girdiler. Hürri ana kar yolayı, yorganı, döşeyi, yastıkları, odadaki halıyı, penceredeki perdeleri, odada ne var ne yoksa hepsini bir bir elleyerek inceledi. Sonunda da güzel dedi ağır başlı. Allah sizi böyle bir yatakta bir yastıkla kocaltsın. Mehmet ona kendi odasını gösterdi. Ona da yaldızlı bir tek kişilik kar yolu alınmıştı. Yorganı, çarşafları, yataktaki her bir şeyi gene elleyerek bir bir gözden geçirdi. Yüzü biraz asıldı. Mehmet ne var ana diye korkuyla sordu. Ben böyle şeylerin içinde yatamam diye gürledi. Kaldır bunu diye karyolayı göstererek buyurdu. Ben yer yatağında yatarım. Onu sat, parasına da bana büyük bir başörtüsü al. Yerdeki halıyı işaret etti. Bunun yerine bir kilim serin, şu duvara da Ali'nin tasvirini getir az. O da senin gibi, o da benim oğlum. Hemen ana dedi Mehmet. Dur acele etme, yarın gidecek değilim. Yarın da asarsın, öbürsü günde. Olur anam. Aşağı indiler. Mehmet fır dolayı sedir konmuş, yere de çok güzel bir kilim serilmiş odayı gösterdi. Bu oda çok güzel, bu kilim, bu nakışlı sedir de. Mehmet büyük kalaylı üstü 1001 ayet yazılı siniyi getirdi. Dört köşe bir tahta iskemlenin üstüne koydu. Bu sini de çok güzel. Hürri ana eski yazı siniye hayran olmuştu. Ellerini yukarıya açıp Seyran mutfaktan yiyecekleri getirinceye kadar dualar okudu, alkışlar verdi. Seyran'ın kahvaltıyı hazırlaması uzun sürmüş, Mehmet ve Hürri ana köyden, dağlardan, ölenlerden, Ferhat Hoca'dan konuşmuşlardı. Hürri ana Mehmet'e kıvanç duyacağı, mutlu olacağı haberler getirmişti. Bu arada unutup gittikleri Müslüm yüzü pespembe, ter içinde odaya girdi. Her şeyi eve taşıdım, beygirleri de suladım, bir de portakal bahçelerinde dolaştım. Biz buraya geldiğimizde bütün ağaçlar çiçeğe durmuştu. Şimdi portakallar yemyeşil, her bir tanesi de bir parmağım kadar, parmağım kadar. Sininin başına çöktü Seyran, yiyecekleri bir uçtan getiriyor, Müslüm ise yutkunuyordu. Seyran gelip de sofraya oturunca Müslüm bir aç kurt gibi yumuldu. Bakın çocuklar dedi Hürri ana ince belli yaldızlı bardaktan çayını içerek. Bana bakın, ben yarın erkenden bir çorba yaparım ki size. Üstü yarpuzlu kokulu. Yarpuz var mı burada? Var ana dedi Mehmet. Sağ ol ana. Siz gelmeden ben her bir şeyi aldım. Mehmet onlara o gün evi baştan sona bir daha gezdirdikten sonra yakın bahçelere de götürdü. Hürri ana öğle yemeği için tereyağlı, yanmış yağ kokusu bütün evi saran bir de bulgur pilavı yaptı. Mehmet Hürri ananın bulgur pilavını çok özlemişti. Akşam olup gün batınca Hürri ana alelacele yemeğini yiyip odasına çıktı. Odadan karyola çıkarılmış, yere serili halı kalkmış, yerine kilim konmuş, kilimin üstüne de köşeye yer yatağı yapılmıştı. Hürri ana ipek kaplı işlemeli yorgana hayran kaldı. Bu oğlan dedi içinden eşkıyalığı bıraktığına iyi etti. O ağzı var dili yok İbrahim'in oğlundan böyle bir adam çıkacak kimin aklına gelirdi? Anası döne bunun bugünlerini görseydi kim bilir nasıl sevinirdi diye düşündü. Eğildi yorganı okşadı, başını kaldırınca duvardaki Ali'yi, kendi ölüsünü taşıyan deveyi çekerken gördü. Resmin karşısına geldi, el pençe divan durdu. Resmi uzunca bir en küçük ayrıntılarına kadar inceledikten sonra Ali'nin azıcık bir gülümsediğini gördü. Gül Ali'm dedi, gül yavrum, gül benim sultanım. Allah sana kendi ölünü kendin taşıman mübarekliğini bağışlamış. Gül tırnaklarına kurban olduğum yiğidim, sana boşuna Allah'ın aslanı dememişler. Kendi ölünü kendin deveye yükleyip de götüren sen değil misin? Gül, düldül atın binicisi gül. Öyleyse şimdi beni iyi dinle aslanım. Bu ince Mehmet var ya, o da senin gibi, o da fakir fıkaranın ekmeği. Doğduğu günden bu yana gün görmedi. Anasını da öldürdüler. Ben de onun anasıyım. Abdi ağayı öldürdü, iyi de etti. O zulüm bir adamdı. Sen de çok zulüm öldürdün. Allah'ın kurduğu yapıyı yıkmak hiç iyi değil ya. Allah'ımız Abdi'nin yapısını çok kötü, çok zulüm üstüne kurmuş. Sen çatal kılıcınla çok zulüm öldürmedin mi? Çok Allah'ın yapısını yıkmadın mı? Zulümü öldürmek iyidir. Zaten bu Mehmet var ya, ben olmasam Abdi'yi öldürmüyor, gidip hükümete teslim oluyordu. Ben onun yakasından tuttum da gözlerimi belerttim de, nereye avrat yürekli, hem de serçe yürekli, hem de bir sıçan kadar korkak Mehmet dedim de, nereye gidiyorsun? Gene bizi Abdi'nin eline bırakıp da nereye gidiyorsun? Sen Abdi'yi köyden kaçırınca fakir fıkara da bol bol amadı, ekmek buldu da, şimdi sen nereye gidiyorsun dedim. O da benim gönlümü kırmadı da gitti Abdi'yi öldürdü de, ondan sonra da başına bunca işler geldi de, bütün bu işler benim yüzümden oldu da, Mehmet'in ne günahı varsa hiç yok. Hiç yok ya, siz belli olmazsınız. Onun hep sevabı var. İncem'in azıcık günahı varsa da hepsi benim boynuma. Bak atı da kırklara karıştı gitti. Senin düldül atın gibi. Gitti de senin düldüle yoldaş oldu. Şimdi ikisi birden ak bulutların arasından kişneyip duruyorlar. Kişneyip de zulümlerin ödünü koparıyorlar her şafak vaktinde. Sen bunu duydun mu Halim? Duymaz olur musun sen? Şimdi senden dileğim Halim. Bak ne güzel de evi var. Benim Mehmet oğlum fakir fıkaranın kılına dokunmadı. Yakında belki çocukları da olacak. Hatçemi de o gözü kör olası yüzbaşı öldürdü. Çocuğunu da o ıraz aldı götürdü. Ben de yarın öbür gün o doğru atlı yakası yıldızlı Mustafa Kemal Paşa ile konuşacağım. Ona bir iki sözüm var ki altından kalkabilirse yiğit derim ona. Soracağım ona. Hiç insanın göreneğinde avrat öldürmek, avrada el kaldırmak var mı? Ona çok çok şeyler söyleyeceğim. Bakalım, aha bu dünyada da öteki dünyada da iki elim yakanda olacak. Bir daha Mehmet'in başına kötü bir iş açma. Açılırsa da önüne geç. Allah'ın aslanı sen değil misin? Kendi ölünü sen kendin sırtlamış götüren değil misin? İnce Mehmet de senin bir yoldaşın değil mi? Şimdi beni iyi dinle. Gülen kara gözlerine kurban oldum. İnce Mehmet sana teslim. Ben onu iki gözümden sakınırım. İşte ben bu yiğidimi sana teslim ediyorum. Anla ki senin ne kadar kıymetin var benim yanımda. Gitti camın üstüne elini koydu. Duydun değil mi Hürice'yi aslanım diye sesini yükseltti. Bak eğer Mehmet'ime bir şey olursa sana bir daha ağzımı açmam. Ölene dek yüzüne bakmam. Sana hiç Allah'ın aslanı demem. Yakanı da tutar bu dünyada da öbür dünyada da cart diye yırtarım. Duydun mu beni? Kıyamete kadar, kıyamette bile yakanı elimden kurtaramazsın. Yüzüme sen de azıcık adamlık kalmışsa hiçbir zaman bakamazsın. Baksana ne güzel evi var yiğidimin. Bu güzel evini bozdurma. Başını ödüne eğdi, odada bir baştan bir başa birkaç kere dolaştı. Bu güzel evciğini bozdurma. Bozdurma diyorum sana, bozdurma. Duydun mu? Bu son konuşması Ali'ye bir buyurma, bir gözdağıydı. Yatağına gitti, içi alıp alıp veriyor, bir de korkuyordu. Yatağın yanına kilimin üstüne oturdu. İpekli yorgan yüzünü okşadı. İçinde bir korku vardı, nereden geldiği belirsiz. Sonra birden bir sevinç doldu içine. İnce Mehmet'i Ali korumazsa o at, o deli at diyecekti, vazgeçti. O at korurdu. O köylerin şehirlerin üstüne varıp da şafak vakitleri kişneyen at. Yorganı okşar Ali'ye bakarken ayağa kalktı. Mehmet gel buraya diye buyurdu. Mehmet hemen kapıyı açıp içeriye girdi. Buyurana bir isteğin mi var? Var dedi ana, Ali'nin resmini gösterdi. Bak Ali'mi ayak ucuma asmışsın, olur mu? Sonra gönüllenir Ali'm. Onu oradan al da baş ucuma, şuraya as. Mehmet hemen çıktı, bir çivi bir çekişle geri döndü. Yavaş tut Ali'mi, incitme yavrum, o da senin bir yoldaşın. Bak ne de güzel gülümsüyor, hah böyle işte. Mehmet Ali'yi usulcana yerinden aldı, yavaşcana götürdü, öteki duvara astı. Oldu mu ana? Oldu dedi, şimdi Ali'm başımın üstünde. Mehmet gittikten sonra lambanın fitilini kıstı, üfledi, yatağına girdi. Döşek yumuşacıktı. Bu yumuşak yatakta bile bir süre uyuyamadı. Başına hiç böyle bir iş gelmemişti. O kulağının dibinde top patlasa bile başını yastığa korkomaz uyurdu. Bir süre daha Ali ile konuştu. Düldül ata öğütler vardı. Anacık Sultan'ı da unutmadı. Ondan da dilek diledi. Mehmet'e de bol bol öğütler verdi. Seyran'a da akıllar verdi. Bu portakal ağaçlarının yaprakları da ne güzel kokuyordu. Müslüm portakalların ağaçlara bulut gibi konmuş ak çiçeklerini anlatmıştı. Deniz'i de söylemişti. Deniz de portakal çiçeği gibi kokuyormuş. Bu Çukurova'da toprak bile portakal çiçeği kokarmış. Bu Müslüm oğlanı da gözü tutmuştu. Yarın da onu Ali'ye azıcık teslim edeyim dedi. Sonra da vazgeçti. Belki de Ali iki kişiye yüksünürdü. Mehmet yeterdi, uyudu. Ertesi gün Seyran'la kolları sıvayıp mutfağa girdiler. Mehmet bir kuzu kestirmişti. Seyran bir gecede değişmişti. Gözleri, eli, ayağı, bütün bedeni gülüyor, yöresine sevinç dağıtıyordu. Onun sevinci Hürüce'ye de geçti. Kütükte et döverek bir içli köfte yaptılar ki bir yiyen bir daha yer, hem de parmaklarını birlikte yer. Çok başka yemekler de yaptılar. Titizleniyorlardı. Bu gece yemeğe konuklar geleceklerdi. İnce Mehmet'in sofrasında kuş sütü bile eksik olmamalıydı. O Ali'nin resmini yapan usta da gelecekti. Kim bilir nasıl kutsal keramet sahibi bir kişiydi. Onu en çok da Ali'ye can veren, kurdu kuşu dirilten ellerini merak ediyordu. Her şeyini merak ediyordu ya, en çok ellerini merak ediyordu. Herhal onun gözleri de başka türlü bakar, başka türlü görürdü. Yitikleri, gizlileri bile akşamı iple çektiler. Önce Zeki Nejat karısı 3 çocuğuyla geldi. Karısı çok gençti ve kesik saçlıydı. Hürü ana onun kısa erkek saçlarından azıcık uzun saçlarına takıldı ama şaşmadı. Kadının başı da açıktı. Hürü ana buna da şaşmadı. Etekleri de kısaydı. Uzun topuklu ayakkabı giymişti. Hürü ana bunun üstünde bu nasıl duruyor, nasıl yürüyor diye şaşırdı. Yakasını da memelerine kadar açmıştı. Madem ki Mehmet'in konuğuydular, haklarında kötü bir şey düşünmedi. Düşündüklerini hiç belli etmeden evin büyüğü olaraktan onları güler yüzle karşıladı. Odaya buyur etti incelikle. Öğretmen üstü eski yazıyla donatılmış bir gümüş tepsi getirmişti. Yeni kurulan eve, çok güzeldi. Güzeldi ya, biraz eski olduğu belliydi. Belliydi ya, zarar etmezdi. Madem ki üstünde hak kelamı yazılıydı, demek ki değerli bir şeydi. Onlara canı yürekten sağ olun dedi. Çok iyi insanlar gibi gözüküyorlardı. Çocuklarını sevdi. Her çocuğa köyden Mehmet'i için getirmiş iri pespembe narlardan içi giderek, Mehmet'in narlarını başkasına nasıl veririm diyerek verdi. Arkadan efendi hazretleri dedikleri usta elinde kapağı altın yaldızı, kabı içinde bir Kur'an getirdi. Kitabı öpüp başına götürdükten sonra Hürü Ana'ya verdi. Hürü Ana'yı efendi hazretlerini görür görmez bir titreme almıştı. Kur'an-ı Kerim'i elleri zangır zangır ederek aldı, dudağına zorla ulaştırdı, öperken az daha yere düşürüyordu. Mehmet hemen ona yetişti, kitabı elinden aldı, götürdü, en üstteki çiviye astı. Hürü Ana ayakta duramadı, gitti kendisini öğretmenin hanımının yanına attı, oraya yığıldı kaldı. Mehmet ona su getirdi, suyu yudum yudum içti, kendine gelir gibi oldu. İlk önce karşısına oturmuş efendi hazretlerine baktı, gözlerini ellerini göremiyordu. Gözü efendi hazretlerinin mintanına, mintanındaki sedef düğmeye takılmıştı. Az sonra kendini toparladı, yüreklendi. Önce ellerine kaydı, gözleri, parmakları upuzundu. Gözlerini onun ellerinden ayırıp da bir türlü gözlerine götüremiyordu. Sonra onun gözlerinden başka her yerini gördü. Mintanın da hep boya lekeleri vardı. Onun o mübarek elleri de boyalı, tırnakları da uzamıştı. Gözlerini görünce gene titremeye başladı. Gözleri insanın gözlerinin içine içine bakıyor, insanın yüreğinin, kafasının içinde ne var ne yoksa görüyor, geçmişini de geleceğini de okuyordu. Abdüselam Hoca başörtülü uzun fistanından ayakları bile zar zor görülen karısıyla geldi. O da bir kahve değirmeni, bir semaver, altın yaldızlı ince belli çay bardakları getirmişti. Semaver değirmen öylesine bir sarı ışıltıdaydı ki hayran kaldılar. Mehmet'in başındaki o eski sarı güneş ışıkları değirmen ve semaverle birlikte çaktı, söndü, savruldu. Seyran sineği ortaya getirdi. Hocanın karısı Hürü Ana, Soyran, sofrayı donattılar. Önce büyük sahanda tüten içli köfteyi getirmişlerdi. Sofraya dört erkek, bir de öğretmenin karısı oturmuşlardı. Öteki kadınlarla çocuklar yemeklerini mutfakta yediler. Hoca ile efendi hazretleri yatsı namazını kıldıktan sonra kaldıkları yerden yeniden konuşmaya başladılar. Daha doğrusu konuşmuyorlar, hep öğretmeni dinliyorlardı. Çok coşkulu bir adamdı. Nutuk çeker gibi elini kolunu sallayarak, kendinden geçerek konuşuyordu. Antep cephesinde Şahin Bey'in köprüde tek başına koca bir Fransız alayıyla savaşarak öldüğünden, eşkıya Kara Yılan'la birlikte savaştığından, onun yanında şehit düştüğünden, okur yazar olmadığından ama İstanbul'da okumuş kişilerin hepsini cebinden çıkardığından, onun dünyayı herkesten iyi bildiğinden, Köroğlu soyu bir eşkıya olup zenginden alarak fakire verdiğinden, daha kurşun sesini duyar duymaz kaçan ya da düşmanla işbirliği yapmış ağaların ovayı paylaştıklarından, gene eski hamam, eski tas, fakir fıkaranın aç kaldığından, ağaların, beylerin fakir fıkaraya olmadık zulümler ettiğinden, hiçbir şeyin değişmediğinden, fıkaraların sinekler gibi sıtmadan kırıldıklarından, Mustafa Kemal Paşa'nın yöresini alan bu ağaların, beylerin onu kandırdıklarından söz ediyor, coşmuş bir çağlayan gibi akıp gidiyordu. Hürü Ana hem onu can kulağıyla dinliyor hem de efendi hazretlerinden gözlerini bir an için ayırmıyordu. Şimdi işi anladım diye düşünüyordu. İşte şimdi anlamıştı Hanya'yı, Konya'yı. Bu Mustafa Kemal Paşa'nın işte şimdi kim olduğunu bir güzelce, bir iyice öğrenmişti. Hele şunlar bir gitsinler, o omuzları altın döşeli Mustafa Kemal Paşa'ya bir iki sözü vardı ki, her sözü onun yüreğine hançerler gibi işleyecekti. Çok da ağır konuşmamalıydı. Herhalde iyi bir adamdı ki efendi hazretleri onun tasvirini çıkarmıştı. Şu zeki öğretmen de herkese yağıp gürlüyor, ağaların beylerin üstüne yalın püskürüyor, onlara ağza alınmayacak sözler söylüyordu da Kemal Paşa'ya bir türlü kıyamıyordu. İşte şimdi anlamıştı onun askerlerini incenin üstüne çekip yüzbaşısına hatçıyı niçin öldürttüğünü. Hele şunlar gitsinler de evden, hele ortalıklar el ayak çekilip Seyran'la Mehmet uyusunlardı. Bir sözler söyleyecekti ki ona. Öğretmen ne diyordu? Öğretmenin söylediklerini duymuş, kulaklarına inanamamıştı. Ne diyordu şu öğretmen Zeki, ne diyordu? Mustafa Kemal Paşa da köylü, bizden bir kişidir diyordu. O tarlalarda ekinlerini kargalar yemesin diye karga çobanlığı yapmıştır diyordu. Ona bir sözler söyleyecek, o ölüp itinceye kadar bu sözlerin altından kalkamayacaktı. Sen diyecekti, dul bir kadının oğlu olasın da karga çobanlığı yapasın da, sonra da gelesin ordunun başı olasın da, fakir fıkara da senin askerin ola, sen de fakir fıkaraya zırnı koklatmayasın da, bütün dünyayı gene ağalara beylere pay edesin de. Bunu sana hiç yakıştıramadım. Bu ağalar beyler senin neyin olur ki? Sen bir karga çobanıyken onlar senin gül yüzüne bir kere olsun bakıyorlar, seni adamdan sayıp Allah'ın bir kuru selamını sana veriyorlar mıydı? Zeki Nejat Yunan Savaşı'nı anlatıyordu. Yunan Savaşı'nda da çarpışmış Mustafa Kemal Paşa ile orada burun buruna gelmişlerdi. Mavi gözleri çok güzelmiş, sarışınmış. Hürüce bizim sarı veliye benziyor diye düşündü. O da Çanakkale'de dövüşmüş, bir bacağını orada koyarak dönmüştü. Öfkeli, dediğim dedik, sert huylu, doğruca bir kişiydi sarı veli. Demek bütün sarı adamlar böyle oluyorlar. Bu sarı benizli mavi gözlüler. Bunlara konuşmak fayda vermez dedi kendi kendine. Ben de onun yüzüne ölüp yitene kadar bir daha bakmam. O karga çobanla ağzımı açıp da bir tek söz edersem, nah böyle çont olayım. Bu adamlara söz geçiremezsin. Ben de yüzbaşısına hatçıyı öldürtenin bir daha yüzüne bakarsam. Şu öğretmene bir iki sual soracaktı ya, ne dersin? Şurada efendi hazretleri konuşuyordu. Diyecekti ki, o Mustafa Kemal Paşa bizim adamımızdı da, karga çobanı has bir kişiydi de, sen de onunla burun buruna geldin de neden varıp da onun yanına sokulmadın? Sokulup da sen bizim has adamımızsın demedin. Demedin de onu gidip ağalara beylere teslim ettin. Senin de bu işte hiç suçun yok mu Zeki oğlum? Gene de o Mustafa Kemal'in ölüp yitene dek yüzüne bakmayacaktı. Onun da hiç aklı yok muydu? O kargalara çobanlık ederken kendisinin yüzüne bakmayan, o kan içici, o zulümkarların kim olduklarını bilmiyor muydu? Efendi Hazretlerine de bir sözü vardı. Sen ki Ali'nin, Hazreti Muhammed'in atının kör oğlunun tasvirini çıkarmış bir kutlu kişisin. Hele söyle bakalım, bunun tasvirini niye çıkardın? Yoksa bu Zeki yalan mı söylüyor? Niye yalan söylesin? Hacçıyı öldüren onlar değil mi? Öğretmen konuştukça o böyle düşünüyor. Bu omuzu altında paşanın işini doluya koyuyor olmuyor, boşa koyuyor dolmuyordu. Bir türlü anlayamıyordu. Sonunda işin içinden çıkamadı, vazgeçti. İyi ki onlar gece yarısı gittiler de Hürü'nün de başı çatlamaktan kurtuldu. Bu öğretmen Zeki onu yormuştu. Bir de Efendi Hazretleri'nin huzurunda gerilere kas katı kesilmişti. Kemikleri çatırdayarak odasına giderken Mustafa Kemal Paşa'nın tasvirinin önünden onun yüzüne bile bakmadan geçti. Varsın çatlasın dedi kendi kendine. Ben şu Binboğa dağlarının Hürüce anasıyım. Bir daha ona yönümü dönersem. Lambayı başucundaki Ali'nin de yüzüne bakmadan söndürdü. Sanki Hacı'yı öldürenlerden birisi de oydu. Yatağa girer girmez uyudu. Sabahleyin derkenden uyandı. Mehmet onları denize götürecekti. Gün ışırken Mustafa Kemal'in doğru atın yanında çıkarılmış tasvirine ters ters baktı. Aşağıda Müslüm, Seyran, Mehmet atların başlarını tutmuşlar, onu bekliyorlardı. ''Bin ana'' dedi Mehmet. Dizgininden tuttu, atını önüne çekti, ayağından tuttu, kaldırdı. Hürü ana genç bir insan çevikliğiyle eğere atladı. Seyran kimsenin yardımı olmadan usta bir binici gibi kendi bindi. Mehmet önde, ötekiler arkada, sel yatağından aşağıya deniz kıyısına indiler. Ana denizi görür görmez attan atladı, yürüyerek denizin kıyısına geldi. Çakıl taşlarının üstünde durdu. Deniz bu sabah çok durgundu, dalgalar kıyıya kabararak aralıklarla gelip yavaşça vuruyordu. Hürü ana elini beline verdi, bir süre güneşli denizi seyretti. Deniz daha ilerlerde yuvarlaklaşıyor, kabarıyordu. Seyran da tıpkı onun gibi ayakta dikilmiş kalmıştı. Böyle ne kadar gözlerini denize dikip beklediler, kimse farkına varmadı. Bir tuhaf güneş kokusu karışı bir tuz kokusuyla kokuyordu ortalık. ''Abov Mehmet yavrum, insan bunun karşısında küçücük bir iğne ucu kadar kalıyor. Ben korktum mu senin denizlediğinden?'' Durduğu yerin az ötesinde çakılların arasında dar bir çimenlik uzanıyordu. Yana doğru bir iki adım attı Hürü ana. Çimenlerin üstüne bağdaş kurdu, oturdu. Seyran da yanına geldi. Orada yan yana gözlerini denizin uzaklıklarına dikmiş kıpırdanmadan kaldılar. Mehmet onlara bir şeyler söyleyecek oldu, duymadılar. Müslüm atları sel yatağındaki çayırlığa bağlar bağlamaz bahçelerin içine daldı gitti. Mehmet pürenliğe koştu. Bir püren kümesinin yanına oturdu, pürenin mesleden kokusunu içine çekti. Pürenler çiçeklerini dökmüş, küçücük yuvarlak püren yapraklarından, çiçeklerinden daha keskin kokulu tohuma durmuşlardı. Karşıdaki geniş bir püren kümesinin üstünü de ak bir kelebek bulutu baştan aşağı örtmüştü. Mehmet ayağa kalktı, küçük püreni kökünden söktü. Ananın yanına vardı, sevinerek, uçarak, ''Bak anam, bak, bizim dağların püreni buraya gelmiş.'' Hürü ana onu duymadı. Mehmet sözlerini birkaç kere yineledi. Baktı ki ana duyacak gibi değil, püreni onun yanı başına koydu, oradan ayrıldı. Çakıl taşlarının kumlarının üstünden gün batıya doğru yürüdü. Uzun gölgesi çok önünden, kiminde de güneşli denizin üstüne düşerek gidiyordu. Çakılların arasına sıkışmış, kumların üstüne saplanmış türlü biçimde renkli deniz kabukları, kıyıda denizin attığı hayvan ölüleri, kırmızı çam kabukları, kütükler, ayakkabı eskileri, kırılmış şişeler, kurumuş deniz dibi bitkileri. Mehmet bunların hiçbirisini görmemişti. Denizin çok ötelerinden de buğu gibi yaygın, ardından da kabararak, uzayarak, genişleyerek ak bulutlar yükseliyordu. Şu Hürü anayla Seyran ne oldu onlara böyle? Başlarına vurulmuş gibi denizi görünce kıyıda öyle dilsiz kendilerinden geçmiş kala kaldılar. Bir de sabaha karşı daha gün ışımadan deniz kıpırtısız süt beyazken, işte o zaman göğün ta uzağına uçan martıların kanatları göğe değerken, bir ışık kasırgası içinde kalır savrulurken, işte o zaman görmelilerdi denizi yürüyen ayla seyran. O zaman 40 gün 40 gece buradan bu denizin kıyısından ayrılamazlar, gözlerini denizden ayırmadan, hem de dilsiz, hem de sağır, hem de etini bıçakla kesen haberi olmayacak bir biçimde yemeden, içmeden kala kalırlardı. Güneş ağır ağır yükseliyor, gölgesi ayaklarının dibine çekiliyordu. Hem yürüyor hem de ayaklarının sesini dinliyordu. Daha bu kasabaya, bu eve, bu denize keskin kokulu portakal bahçelerine alışamamıştı. Abdülselam Hoca belki de iyi adamdı ya, bir tuhaftı. O adamda bir eksiklik vardı ya, neydi? Öğretmen Zeki Necat da iyi bir adama benziyordu ya, onda da bir eksiklik vardı. Bu kasabadaki şu okumuş yazmış takımında çok eksik vardı. Hepsi yarım adamlarmış gibi geliyordu Mehmet'e. Ağası, beyi, kaymakamı, müftüsü bir tuhaf, insanı rahatsız eden havadaydılar. Onların içlerini kemiren, dünyayı onlara cehennem eden bir kurt vardı ya. Ama bu kurt, bu eksiklik, yarımlık neydi? Bir efendi hazretlerinin yanında, bir demirciler çarşısında kendi köyündeymiş gibi rahat ediyordu Mehmet. Demirciler kırmızı demiri döverler, demire türlü biçimler verirler, örsün üstünden top top kıvılcımlar fışkırtır, ağız dolusu mutlu kıvılcımlar fışkırtır, ağız dolusu mutlu gülerlerken Mehmet gözlerini onların elinden ayıramıyordu. Efendi Hazretleri zaten bu dünyadan değildi ki. Belki az önce cennetten çıkmıştı, az sonra da o güzel parmaklarıyla dünyayı nakışlarla donatacak, arkasından da çekip gerisin geriye cennetine gidecekti. Efendi Hazretlerine yaramaz bir çocuk hali vardı. Cennetinde gidip çocukları bulacak, onlarla erik, portakal, ceviz hırsızlığına gidecek, bütün bahçeleri talan ettikten sonra cepleri koyunları dolu dolu Kevser ırmağının gözüne dönecekler, bir çalılığın ortasına kuytuluğuna sığınıp gözlerden uzak ceplerinden çıkardıklarını kuşkuyla yörelerine bakındıktan sonra yiyeceklerdi. İş yerinde çalışırken de parmaklarının ucundan renkler, biçimler akarken de Efendi Hazretleri kuşkuyla yöresine ürkek bakıyor, elindeki fırçayı bir çalıntı yiyecek yercesine camın üstünde gezdiriyor, kendisinin de inanamadığı, görünce şaşkınlık içinde kaldığı, bir renk, bir biçim ortaya çıkınca yüzünde önce bir sevinç, sonra bir hayranlık beliriyor, ardından da bir hüzün geliyor, iş yerine bütün resimleri Efendi Hazretlerinin tüm bedenini kaplıyordu. Her resimde her zaman böyle olmuyordu. Kimi zaman sevinç, kimi zaman da hayranlık sonuna kadar sürüp gidiyordu. Denizin üstünde ikide bir denize inen martıların yanında bir karartı gördü. Aklına hemen o adam geldi. Neydi, neyin nesiydi, kimdi bilmiyor, hiç kimseden de bir şey öğrenemiyordu. Acaba bir kere daha karşısına çıkacak mıydı? Adam o kadar merak ediyordu ki vurarak da olsa onu yakalayacak, kim olduğunu öğrenecekti. Efendi Hazretlerine ya da Hürü Ana'ya sorabilseydi adamı, bunlar ona bir akıl verebilirlerdi. Nedense bir türlü olayı kimseye anlatamıyor, bir şeylerden çekiniyordu. Belki de bir tuhaf bir güç dilini bağlıyordu. Ona hiç eksiği olmayan insan olarak yalnız Efendi Hazretleri geliyordu. O çiçek yüklü bir bahar ağacına benziyordu. Her dalında başka renk, başka biçim çiçekler açan ulu bir bahar ağacına. Hürü Canan'ın Ali'nin tasviriyle konuştuğunu o kapının ardından dinlemişti. O ne biçim konuşuyordu öyle koskocaman, Allah'ın aslı denilen bir peygamberle? Sanki Ali 7 yaşında bir çocukla yaramazlık yapmış da o da onunla öyle konuşuyordu. Hürü Can'a boşa laf etmezdi. Herhalde Ali onun bildiği gibi sıcakkanlı, çocuk yürekli, seven, sevilen bir kişiydi ki onun da atı İskender-ül Zülkarneyn'in atı gibi dünyamıza dağ dolaşıp duruyor. Efendi Hazretleri İskender-ül Zülkarneyn'in de resmini atıyla birlikte yapmıştı ya, o kadar resim satın almıştı ki bunu istemeye çekinmişti. Ona öyle geliyordu ki Efendi Hazretleri resimlerini satmak istemiyor, satınca da çok üzülüyordu. Bir resmi bitirince ne kadar seviniyorsa satarken de kahroluyordu. Efendi Hazretleri çok çiçek, çok ceren, çok geyik, at, cami, Mekke-i Mükerreme, çok deniz, deniz üstünde güneş ve martılar, Köroğlu kaleleri, mor dağların üstünden bulutlara sarılmış uçan cerenler. Leylekler yapıyordu, büyük sürmeli gözlü, çok uzun gagalı ve bacaklı. Otur onun iş yerine, kıyamete kadar dışarıya çıkma. Her şey, bütün dünya, denizi, kokusu, toprağı, kuşu, hayvanı, ışığı, bulutuyla gözlerinin önüne seriliyordu. Otur, ömrünün sonuna dek seyreyle. Denizi deniz kadar, ağacı, ışığı, toprağı, kokusu, tekmil kokulardan daha güzel. Onun cam üstüne yaptığı denizlerden koku, Akdeniz'den gelen kokudan daha keskin, daha güzel geliyor. Onun portakal çiçekleri dallardakinden daha çok mestediyordu insanı. Bu efendi hazretleri şaşkına çeviriyordu insanları. Çok uzaklara gitmişti, hemen geriye döndü, çabuk çabuk yürüdü. Belki Hürri anayla seyran denizlerden uyanmışlar, uyanmış bakmışlardı ki kendisi yok. Müslüm'ü çağırmışlar, atlara binmişler, gitmişlerdi. Çok hızlı yürüyor, arada bir de koşuyordu. Yanlarına yaklaştı ki ne görsün? Onlar oldukları yerden kıpırdamamışlar, gözleri de denizde dalmış gitmişler. Yanlarına gelince ana diye güldü. Ne oldu size böyle? Bu deniz sizi afsunladı. Kim olursa olsun denizi ilk gören işte böyle senin gibi afsunlanır kalır. Kıyamete kadar onun yanından ayrılmazmış. Sus diye gürledi Hürrice, gevezelik etme. Sesi sert bir buyruktu. Onun konuşmamasından faydalanmak isteyen Mehmet, ana bak bizim dağlardan gelmiş püren nasıl da güzel kokuyor dedi. Püreni getirdi, onun burnuna dayadı. Kokla. Hürrice onun elinden kaptığı püreni öfkeyle ta ileriye fırlattı. Sus diye gözlerini belertti. Bir daha da ben çağırıncaya kadar yanıma gelme. Olur ana, baş üstüne ana. Seyran sanki olan bitenden habersiz onun yanı başına çökmüş, ondan da dalgın çenesini dizin üstüne koymuş, gözleri denizin ötelerinde. Mehmet gidince ana da dizlerini kaldırdı, çenesini üstüne koydu. Gün yıkıldı gitti, ışıklar çekildi. Mehmet ile Müslüm onların arkalarındaki yara oturmuş, ayaklarını da yerden aşağı sarkıtmışlar, bekliyorlardı. Gün kavuşurken Hürri ana ayağa kalktı, gerindi, kemikleri çatırdadı. Üstünü silkeledi, geriye döndü. Derin bir düşün içinden usul usul çıkıyor gibiydi. Mehmet'im dedi, sağ olasın yavrum. Gitti biraz önce fırlattığı püreni kıyıdan aldı, kokladı. Oh dedi, ne güzel kokuyor. Üstünü başını silkeleyerek Seyran da onun yanına geldi. Atları getirin. Atlara bindiler, yönlerini köye döndüler. Akşam denizi dalgalarını büyütmüş, ta tepelerde köpüklerini patlatıyordu. Ne Hürri ana ne de Seyran bir kere arkalarına dönüp bir daha denize bakmadılar. Eve geldiklerine gün iyice kavuşmuştu. Hürri ana kapıda durup atları ahıra götüren Mehmet'i bekledi. Mehmet gelince vardı, onun elinden tuttu, sıcacık sıktı. Mehmet dedi, Şahin'im yavrum, beni oraya götürdüğün için sağ ol. Bu iyiliğini ölene dek unutmam. Çok büyük, çok mavi, köpükleri de apak. İnsan onun yanında bir toz parçası kadar kalıyor. Ana, bir de sen onu gün doğmadan önce göreceksin. Süt beyaz, mavi değil, ak bulutlar gibi apak. Çok erken gitmedik mi biz? Daha erken ana, o zaman deniz ağırıyor, daha genişliyor, uzuyor. Adam ondan gözünü alamıyor. Alamıyor ana dedi Mehmet. Yemeklerini yedikten sonra erkenden uyudular. Sabah gene çok erkenden kalktılar. Bu sefer bahçeleri, ovanın ortasındaki eski kaleyi dolaşacaklardı. Hürri ana gelmedi. Bu uçsuz bucaksız dümdüz çukur ova, bu büyük deniz onun gözünü korkutmuş, ona bir haller olmuştu. Mehmet ile Seyran seher vaktinde yaya olarak yola çıktılar. Yolda çocuklar gibi birbirlerini kovalıyor, oynaşıyorlardı. Gün doğarken göğüslerine kadar çıkan kalın başaklı bir buğday tarlasını geçiyorlardı. Esen yelde çiğli ekinlerin sırtı çalkalanan bir altın pırıltısına göz alabildiğine ışıldıyordu. Seyran küçük bir kız çocuğu gibi koşuyor, geliyor, elinde kokulu bir ot, hiç görmediği bir çiçek, bir diken, bir böcek, yere ekinlerin içine yapılmış, içinde 3 tane benekli yumurtası duran bir kuş yuvası, uzun bir yılan kavı. Çukurova'nın taşına, toprağına, böceğine, çiçeğine öylesine karışmış gitmişti ki şu ovanın ortasında ekinlerin duldasına sevişmek aklına bile gelmiyordu. Kabuklu bir böcek, yemyeşil yanar döner, kıpkırmızı boş bir arı peteği, bir kuş teleği. Mehmet'e habire en küçük ayrıntı üstüne sorular yağdırıyordu. Bir an denizin kıyısında mavinin ortasında kaldılar. Mavinin içine girdiler, çıktılar. Kıyıda, yarın kıyısında, tıpkı ilk tanıştıklarında bostanda olduğu gibi sarılıp birbirlerine geçtiler. Üstlerini çok mavi, güneş geçirmeyen bir sis örttü. Mavinin serinliğinde kendilerinden geçtiler. Deniz gümbür der, garbi yeli azıtmış eser. Denizin arkasından kabarmış, yamaçlarına gün vurmuş ak bulutlar kalkarken, çimenlerin üstünde, pürenlerin yanında, çalıların kuytusunda kendilerini çırılçıplak buldular. Üstlerindeki yaldızlı masmavi sis kalkınca ne yapacaklarını, nereye kaçacaklarını bilemediler. Koşarak yarın dibine gidip çabucak göz göze gelip gülerek giyindiler. Deniz menekşe kokuyor dedi Seyran. Buğday tarlası da bir hoş şırlayan ışık gibi kokuyor burada. Burada her şey başka kokuyor. Mehmet cebinden 3 tane yeşil küçücük portakal çıkardı, ona uzattı. Bu dedi, daha büyüyecek, turuncu olacak, tatlanacak. Yeşil portakalları koklarken deniz ne kadar büyük dedi Seyran. Bugün hiç korkmuyorum. Dün bir hal oluydu bana, başım dönüyordu, portakal kokuyor. Garbi yeri hızlanır, denizin dalgaları kabarır, köpükler saçarken gecenin de böcekleri ötüşmeye başladı. Eve geldiklerinde gece yarıyı geçiyordu. Hürri anayı avlunun kapısına çökmüş kendilerini bekler buldular. Acınızdan öldünüz yavrularım, size yarpuz kokulu tarhana bulgur pilavı yaptım, bir de kavurma kavurdum. Vay sağ olasın ana diyen Mehmet onun ellerine sarıldı öptü. Anayla Seyran Mehmet'e üstü yarpuzlu yayla kokulu çorbalar, içli köfteler, tereyağı kokulu bulgur pilavları yapıyorlar. Mehmet'in mutluluğu her geçen gün biraz daha artıyor, yaşamanın sevincin ne olduğunu daha yeni yeni anlıyordu. Hürri ile Seyran öğretmenin Abdüselam hocanın karısıyla kasabaya gidiyorlar, dükkan dükkan dolaşarak alışveriş ediyorlardı. Seyran neyi severse önüne gelirse yeter ki azıcık hoşuna gitsin, alıyordu. Altın bilezikler, fistanlıklar, pullu yazmalar, renk renk ipek başörtüleri, gerdanlıklar. Bir de çok güzel bir cığcık kilimi aldı eve. Mehmet için de metre metre gömleklikler. Mehmet'in aldığı dikiş makinesi yepyeniydi. Daha yeni çalışacaktı. Ayaklarına o öğretmenin karısının giydiği uzun topuklu ayakkabılardan da aldı. Evde bir gün akşama kadar giydi, gitti geldi, hemencecik de alıştı. O kadar da zor değilmiş diye gülümsedi. Mehmet aşağı yukarı her iki güne bir gömlek dikiyordu. Gömlekler çoğalınca da ona çamaşırlar dikmeye koyuldu. Bütün bu giyecekleri koyacak sandık gerekti. Nedense Mehmet her şeyi almış da sandıkları unutmuştu. Öğretmenin karısını aldı çarşıya gitti. Üstleri ceren, keklik, gül, salep çiçeği, sığırcık, yağmurcuk kuşu kabartmalı 3 tane büyüyecek ceviz sandık aldı. Cilalı ceviz sandıklar pırıl pırıl ediyorlar, üstlerindeki sürmeli cerenler çölde uçuyorlardı. Yaban gülleri de inceden kokuyorlardı. Öğretmenin karısıyla kebapçı dükkanına gittiler. Tereotlu, sumaklı, ayranlı güzel bir kebap yediler. Mehmet kebabın lezzetini öyle bir anlatmıştı da inanmamıştı. Onun dediğinden de lezzetliymiş kebap. Dize kadar ipekli çorap da aldı. Bu ipekli çorap zar gibiydi. Öyle onun giydiklerine hiç benzemiyordu. Çarşıyı çok seviyordu. Az bir sürede çarşıdaki bütün insanları adlarıyla sanlarıyla öğrenmişti. Kasabalılar da onu çok sevmişler. Bazı yaşlı erkekler onun yüzüne karşı bile iç çekerek, "Bu Seyran dünya güzeli. Allah bu kızı boş zamanda özene bezene yaratmış. Öyle bir güzel ki Seyran, ne peride ne huride, melekte işi menendi yok." demişlerdi. Seyran bu hiç tanımadığı kasaba dünyasına şaşırmamış, çabucak da alışmıştı. Köyü özlediği zaman da pazarın kurulduğu kasabanın ortasındaki alana gidiyordu. Öğretmenin karısı da pazar kurulduğu günleri seviyor, sabahtan akşama pazarın kurulmasından dağılmasına kadar orada duruyor, dolaşıyor, alışveriş ediyor, köylü kadınlarla çene yarıştırıyordu. Seyran bütün köylülerin ona kasabalılardan daha çok hayran baktıklarını, ona bir meleğe, bir peri kızına bakar gibi baktıklarını biliyor, gamzeleri mutluluktan çukurlaşarak gittikçe de güzelleşiyordu. Seyran gittikçe güzelleştiğinin de farkındaydı. İnsan hangi insan olursa olsun yaşamı değişir, günü sevinç içinde başlar, sevinç içinde sürer giderse güzelleşir. Son zamanlarda kötü bir huy edinmişti. Fırsat buldukça doğru aynaya koşuyor, kendini seyrediyor, hayran kalıyordu. Acaba onu Mehmet de böyle görüyor muydu? Gene son günlerde ona bir hal olmuştu. İçine bir kurt düşmüş, derdini de kimseye açamıyordu. Acaba Mehmet ölene dek onu böyle sevecek miydi? Ya bir gün... Bunu Hürri anaya soramazdı ki kıyametleri koparırdı. Seyran aşağı yukarı her gün yemek pişirir, bahçede çalışır, çamaşır yıkar, dikiş dikerken birden duruyor, içinde bir sevinç fırtınası içi taşıyor, sevinçten dört dönüyor, ne yapacağını bilemiyor, koşarak bir kahkahada savrularak Hürri anaya gidiyor, ona sarılıyor, iki kadın birbirlerine sarılmış dönüyorlardı. Ana, bugünleri de görecek miydim ana? Hürri ana da ondan daha çok mutluluktan uçarak, çok şükür Allah'ımıza kızım, çok şükür. Bu halimize, bu günümüze çok şükür. Yusuf'u kuyudan çıkaran Mevla işte bizim yüzümüze de baktı diyordu. 11. dizinin sonu. Sayfa 250.